Ayrım 5. KPSS Genel Kültür Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası. Sayfa 89. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık. Test 1. Soru 1. Osmanlı Devleti'nde has, zeamet ve tımar arazilerin 1. Kullanım hakkının halka ait olması. 2. Rütbe ve derecelere göre verilmesi. 3. Mülkiyetinin devletin elinde bulunması. Özelliklerinden hangileri maaş karşılığı olarak verildiğinin kanıtıdır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1. 2 ve 3. Birinci sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. Birinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde has, zeamet ve tımar arazilerin rütbe ve derecelere göre verilmesi maaş karşılığı olarak verildiğini gösterir. Çünkü devlet adamının rütbe ve derecesine göre geliri değişmektedir. Yüksek rütbeli ise has, orta dereceli ise zeamet, küçük dereceli ise tımar arazi geliri verilmektedir. Soru 2. Bir yürütme, iki yasama, üç danışma. Osmanlılarda Divan-ı Humayun'un yukarıdaki güçlerden hangilerini kullandığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. İkinci sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. İkinci sorunun çözümü Divan-ı Humayun önemli devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı bir kuruldur. Ancak aldığı kararlar hükümdar onayı ile geçerli olur. Bu nedenle danışma kuruluna benzer. Ayrıca padişahın onay verdiği kararları hayata geçirdiği için yürütme gücünü kullanır. Fakat kanun yapma yetkisi yoktur. Yasama gücünü kullanamaz. Yasama gücü padişaha aittir. Soru 3. Günümüzde Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarının görev ve yetkileri Osmanlılarda aşağıdaki hangi divan üyesi tarafından kullanılmaktadır? A. Nişancı, B. Kazasker, C. Defterdar, D. Reisül Küttab, E. Sadrazam. Üçüncü sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Kazasker. Üçüncü sorunun çözümü Osmanlılarda adalet, hukuk, eğitim ve öğretimden sorumlu olan divan üyesi Kazasker'dir. Bu nedenle günümüzün Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarına benzemektedir. Dördüncü soru. Osmanlı'nın ordusunun Türklerden oluşan en kalabalık ve en önemli birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tımarlı sipahiler, B. Yeniçeriler, C. Cebeciler, D. Akıncılar, E. Müsellemler. Dördüncü sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Tımarlı sipahiler. Dördüncü sorunun çözümü Osmanlı ordusunun Türklerden oluşan ve en kalabalık ve en önemli birimi tımarlı sipahilerdir. Beşinci soru. 1. Türk olmak. 2. Müslüman olmak. 3. Osmanlı soyundan gelmek. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıla kadar yönetici olabilmek için yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olma şartının arandığı söylenebilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Beşinci sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. Beşinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıla kadar yönetici olmak için Müslüman olma şartı aranmıştır. Müslüman olmayanlara yönetimde görev verilmemiştir. Türk olma ve Osmanlı soyundan gelme özelliğine bakılmamıştır. Altıncı soru. Osmanlılarda padişahtan sonra en yetkili kişi olan sadrazamın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu savunulamaz. A. Divana başkanlık etmek. B. Orduya komutanlık yapmak. C. Padişah adına tayin yetkisini kullanmak. D. Kadı ve müderrisleri atamak. E. Padişahın mührünü taşımak. Altıncı sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Kadı ve müderris atamak. Altıncı sorunun çözümü Osmanlılarda padişahtan sonra en yetkili görevli olan sadrazam, divana başkanlık yapmak, ordulara komuta etmek, padişah adına tayin yapmak ve padişahın mührünü taşımak yetkilerine sahip olmuştur. Ancak kadı ve müderrisleri atama yetkisi sadrazama değil kazaskere verilmiştir. 7. soru. 1. Din işleri, 2. Fetva işleri, 3. askerlik işleri, 4. eğitim öğretim işleri. Yukarıdakilerden hangilerinin ilmiye sınıfının sorumluluğu altında olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1, 2 ve 4, D. 1, 2 ve 3, E. 1, 2, 3 ve 4. 7. sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. 1, 2 ve 4. 7. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı din, adalet, eğitim ve fetva işlerinden sorumlu olanların oluşturduğu bir sınıftır. Askerlik işleri seyfiye sınıfına ait bir sorumluluktur. 8. soru. Diplomatik işleri yürütürdü. Fethedilen toprakların kaydını tutardı. Maliye ve ekonomi işlerini yürütürdü. Kadı ve müderrislerin atamasını yapardı. Yukarıda belirtilen görevlerle aşağıdaki ikiler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? A. Defterdar, B. Şeyhülislam, C. Kazasker, D. Nişancı, E. Reisül Küttab. 8. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Şeyhülislam. 8. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde diplomatik işlere Reisül Küttab, toprak kayıt işlerine nişancı, maliye ve ekonomi işlerine defterdar, kadı ve müderrislerin ataması işlerine kazasker bakardı. Şeyhülislam ise alınan kararların ve yapılacak işlerin dine uygunluğu konusunda fetva verirdi. 9. soru. 1. Nişancı, 2. Kaptan-ı Derya, 3. Reisül Küttab. Yukarıdaki görevlilerden hangilerinin kalemiye sınıfına mensup olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 9. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 9. sorunun çözümü, kalemiye sınıfı Osmanlılarda yazım işleri, maliye işleri, diplomasi işleri ve bürokratik işleri yürüten sınıftır. Bu nedenle yazım işlerinden sorumlu olan nişancı, dış ilişkilerden sorumlu olan Reisül Küttab bu sınıfa mensuptur. Ancak deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Kaptan-ı Derya Osmanlı donanmasından sorumlu olup Seyfiye sınıfına mensuptur. 10. soru. Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatında 1. Usta çırak ilişkisiyle eleman yetiştirilmesi, 2. yalnızca Müslümanların üye olabilmesi, 3. kalfalık ve ustalık sınavlarının yapılması. Özelliklerinden hangilerinin nitelikli eleman yetiştirme amacına dönük olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 10. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 10. sorunun çözümü, loncalarda usta çırak ilişkisi içerisinde yaparak ve yaşayarak mesleki eğitimin verilmesi ve kalfalık ustalık sınavlarının yapılması nitelikli eleman yetiştirme amacına dönüktür. Sadece Müslümanların loncaya üye olmalarının bununla bir ilgisi yoktur. 11. soru. 1. Dirlik, 2. iltizam, 3. tımar. Osmanlı Devleti'nde mukata adı verilen toprakların kullanımına yukarıdaki sistemlerden hangilerinin uygulandığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 11. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. 11. sorunun çözümü, mukata geliri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklardır. Bu toprakların geliri önceden hesap edilerek peşin para karşılığında açık arttırma yolu ile şahıslara kiralanmıştır. Bu işleme de iltizam sistemi denilmiştir. 12. soru. 1. Selimiye Camii, 2. Süleymaniye Camii, 3. Nuru Osmaniye Camii. Yukarıdakilerden hangilerinin Mimar Sinan'ın eserleri olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 12. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. 12. sorunun çözümü, Selimiye Camii Mimar Sinan tarafından Edirne'de, Süleymaniye Camii yine Mimar Sinan tarafından İstanbul'da yapılmıştır. Ancak Nuri Osmaniye Camii ise 1. Mahmut döneminde 18. yüzyılda yapılmıştır. Bu eser Batı tarzında yapılan ilk eser olma özelliğini de taşıması bakımından önemlidir. 13. soru. Osmanlı ordusunda yer alan 1. Cebeciler, 2. Yeniçeriler, 3. Akıncılar. Bölümlerinden hangilerine devşirme sisteminin kaynaklık ettiği söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 13. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. 13. sorunun çözümü, devşirme Osmanlılarda birden fazla erkek çocuğu olan gayrimüslim ailelerin çocuklarından birisinin küçük yaşlarda alınarak Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması sistemidir. Küçük yaşta alınan çocuklar devşirildikten sonra askerlik çağına geldiğinde acemi oğlanlar ocağına alınarak Kapıkulu ordusuna dahil edilirdi. Ayrıca zeki olanlar seçilerek Endorun Mektebi'nde devlet adamı olarak yetiştirilirdi. Cebeci ve Yeniçeri Ocağı Kapıkulu ordusunun bölümlerinden olduğu için devşirme sistemi bu ocaklara kaynaklık etmiştir. Ancak Akıncılar gönüllü Türk gençlerinden meydana gelirdi. 14. soru. Osmanlı medreselerinde matematik öğretimi aşağıdaki bilim adamlarından hangisiyle başlamıştır? A. Ali Kuşçu, B. Katip Çelebi, C. Sinan Paşa, D. Piri Reis, E. Matrakçı Nasuh. 14. sorunun doğru yanıtı A. Osmanlı medreselerinde matematik eğitimi Fatih Sultan Mehmet'in çağrısıyla Semerkant'tan İstanbul'a gelen Ali Kuşçu ile başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık. Test 2, soru 1. Medrese kökenlilerden seçilir. Adalet, eğitim ve kültür işlerine bakar. Osmanlı Devleti'nde özellikleri belirtilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nişancı, B. Defterdar, C. Kazasker, D. Sadrazam, E. Şeyhülislam. Birinci sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. Kazasker. Birinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde adalet, eğitim ve kültür işlerine bakan medrese kökenli divan üyesi olan görevli Kazasker'dir. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar adli ve hukuki işlerde görev alanlar aşağıdaki kurumlardan hangisinde yetiştirilmiştir? A. Medrese, B. Enderun, C. Lonca, D. Acemi Oğlanlar Ocağı, E. Babi Ali. İkinci sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Medrese. İkinci sorunun çözümü Osmanlılarda 19. yüzyıla kadar adli ve hukuki işlerden ilmiye sınıfı sorumlu olmuştur. İlmiye sınıfından olmak için ise medrese eğitimi almak gerekmiştir. Üçüncü soru. 1. 1. Ahmet, 2. 2. Mehmet, 3. 3. Selim. Yukarıdaki padişahlardan hangileri taht kavgalarını önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Üçüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Üçüncü sorunun çözümü verilen padişahlardan 2. Mehmet kardeş katli yasası ile 1. Ahmet Ekber ve Erşed yasası ile taht kavgalarını önlemek amacıyla düzenlemeler yapmıştır. Ancak 3. Selim bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yapmamıştır. 4. soru. 1. Askerlik, 2. Hukuk, 3. Maliye. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlılarda tımarlı sipahilerin sorumluluk alanı içerisinde olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 4. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 4. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahi Cebelü denilen atlı asker yetiştirme, vergi toplama, köyü idare etme, üretimde sürekliliği sağlama, asayiş ve güvenliği temin etme hizmetlerini yerine getirirdi.
ancak hukuki bir sorumluluğu yoktu. Hukuk işlerine ise kadılar yürütürdü. Beşinci soru. 1. Makam ve mevki, 2. Toprağın geliri, 3. Türk ve Müslüman olmak. Osmanlı Devleti'nde dirlik dağıtımında yukarıdakilerden hangilerinin dikkate aldığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Beşinci sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Beşinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde dirlik geliri devlet adamı ve memurlara maaş karşılığı asker beslemesi şartıyla verilen topraklardır. Dirlik görevlilerin makam ve mevkiine, toprakların gelirine göre has, zeyamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılırdı. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından biri değildir? A. Tarımsal üretimin düşmesi, B. Eyalet ordusunun sayıca azalması, C. Kent merkezlerine göçün artması, D. Islahat hareketlerinin yavaşlaması, E. Asayiş ve güvenliğin bozulması. Altıncı sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Islahat hareketlerinin yavaşlaması. Altıncı sorunun çözümü, tımar dirlik arazilerinin en yaygın ve en önemli bölümüdür. Bu nedenle dirlik sistemine tımar sistemi de denir. Bu sistemin bozulması, tarımsal üretimin düşmesine, tımar sipahi ordusunun sayıca azalmasına, asayiş ve güvenliğin bozulmasına ve köylerden kentlere göçün artmasına yol açmıştır. Islahat hareketlerinin yavaşlaması ile ilgisi yoktur. 7. soru. 1. Geliri hayır işlerine ayrılır. 2. Sosyal hizmetler için kullanılır. 3. Vergileri devlet hazinesine girmez. Yukarıdakilerden hangileri vakıf arazilerin özellikleri arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 7. sorunun çözümü, 7. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. 7. sorunun çözümü, vakıf arazi geliri sosyal hizmetler ve hayır işlerine ayrılan topraklardır. Vakıf arazilerinin geliri başka hiçbir amaç için kullanılmaz. 8. soru. 1. Padişahların sık sık değiştiğinin, 2. Devlet gelirlerinin arttığının, 3. Merkezi otoritenin güçlendiğinin, Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda culus bahşişinin sıklıkla dağıtılması yukarıdakilerden hangileriyle açıklanabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Yalnız 1. 8. sorunun çözümü, culus, Osmanlılarda padişahların tahta çıktığında Kapıkulu ordusuna dağıttığı bahşiştir. 17. yüzyılda bu bahşişin sık sık verilmesi padişahların sık sık değiştiğini gösterir. Devletin gelirinin artması ve merkezi otoritenin güçlenmesiyle ilgisi yoktur. 9. soru. 1. Divana başkanlık görevini sadrazama bırakması. 2. Divanda alınan kararlarda son sözün kendisine ait olması. 3. Divan üyelerini seçmesi. Yukarıdakilerden hangileri padişahların mutlak otoritesini arttıran unsurlar arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 9. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E, 1, 2 ve 3. 9. sorunun çözümü, padişahların divan üyelerini seçmesi, divanda alınan kararlarda son sözü söylemesi, mutlak otoritelerini arttıran unsurlardır. Ayrıca divandan ayrılarak başkanlık görevini sadrazama bırakıp divan üstü bir konuma gelmeleri de mutlak otoritelerini arttırmıştır. 10. soru. Osmanlılarda veraset sisteminde düzenleme yapan padişahlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 2. Mehmet, 4. Murat, B. 1. Selim, 1. Süleyman, C. İkinci Mehmet, birinci Ahmet. D. İkinci Murat, üçüncü Selim. E. Üçüncü Selim, ikinci Mehmet. 10. sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. İkinci Mehmet, birinci Ahmet. 10. sorunun çözümü. Osmanlı veraset sisteminde, yani hükümdarın kim olacağının belirlenmesi sisteminde, kardeş katil yasası ile ikinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet ve Ekber ve Erşat yasası ile birinci Ahmet düzenleme yapmıştır. İkinci Mehmet tahta çıkan şehzadelerin devletin düzeni için kardeşlerini öldürmelerini yasallaştırırken, birinci Ahmet tahta Osmanlı soyundan en yaşlı ve en aklı başında olanın geçmesi kuralını getirmiştir. 11. soru. Osmanlılarda üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Baç. B. Çift bozan. C. Bennak. D. Mücerret. E. Haraç. 11. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Çift bozan. 11. sorunun çözümü. Osmanlılarda üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla toprağını işlemeyip boş bırakan köylülerden alınan vergi çift bozan vergisidir. 12. soru. Osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Arasta. B. Ribat. C. İmaret. D. Bimarhane. E. Lonca. 12. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Arasta. 12. sorunun çözümü Osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşılara Arasta denilmiştir. 13. soru. Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman orduya dağıttıkları bahşişe ne ad verilirdi? A. Ulufe. B. Culus. C. Cebeci. D. Avarız. E. Sufte. 13. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Culus. 13. sorunun çözümü Osmanlı padişahlarının tahta çıktıkları zaman orduya dağıttıkları bahşişe Culus bahşişi denilirdi. Ulufe, Kapıkulu ordusuna verilen maaştır. Cebeci, ordunun silahlarının yapımından sorumlu ocaktır. Avarız, olağanüstü hallerde alınan vergidir. Sufte, medrese öğrencilerine verilen isimdir. 14. soru. Osmanlı Devleti'nde geliri çalışanlara maaş karşılığı, rütbe ve derecelerine bakılarak verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Dirlik. B. Vakıf. C. Paşmaklık. D. Yurtluk. E. Ocaklık. 14. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Dirlik. 14. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde rütbe derecelerine bakılarak maaş karşılığı verilen topraklara dirlik, tımar adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık test 3 soru 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde nişancının yardımcısı iken 16. yüzyıldan itibaren dışişleri ve diplomasiden sorumlu olan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nişancı. B. Defterdar. C. Reisul Küttab. D. Kazasker. E. Yeniçeri Ağası. 1. sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. Reisul Küttab. 1. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde başlangıçta nişancının yardımcısı iken devletler arası ilişkilerin öneminin artmasına bağlı olarak Reisul Küttab ayrı bir divan üyesi haline gelerek dış ilişkileri yürütmeye başlamıştır. 2. soru. Osmanlılarda yol, geçit ve köprüleri koruma görevi olan ocak aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Lağımcılar. B. Derbentçiler. E. Azaplar. E. Müsellemler. E. Humbaracılar. 2. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Derbentçiler. 2. sorunun çözümü Osmanlılarda yol, geçit ve köprüleri koruma görevi derbentçilere aittir. 3. soru. 1. Askerlik dışında başka işle uğraşmazlar. 2. Ulufe denilen maaş alırlar. 3. Gönüllü Türk gençlerinden oluşurlar. Yukarıdakilerden hangilerinin
Kapıkulu ordusunun özellikler arasında yer aldığı söylenebilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Üçüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Üçüncü sorunun çözümü, Kapıkulu ordusu askerlik dışında başka bir işle uğraşmayan, devletten 3 ayda bir ulufe denilen maaş alan merkez ordusudur. Gönüllü Türk gençlerinden değil, devşirmelerden oluşmuştur. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öşür, B. Haraç, C. Cizye, D. Bennak, E. Mücerret. Dördüncü sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. Cizye. Dördüncü sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığı alınan vergi cizye vergisidir. Beşinci soru. Osmanlılarda hükümdar olmak için Osmanlı soyundan gelmek şartı aranmıştır. Ancak uzun yıllar hükümdarlık babadan oğula geçmiştir. Bu durum hangi yüzyıldan itibaren değişmeye başlamıştır? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18, E. 19. Beşinci sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. 17. Beşinci sorunun çözümü, Osmanlılarda uzun süre tahta hep hükümdar çocukları geçmiştir. Çünkü hükümdar olan şehzade rakip gördüğü kardeşlerini öldürtmüştür. Ancak 17. yüzyılda 1603 yılında tahta çıkan 1. Ahmet, Ekber ve Erşat yasası ile tahta hanedanın en yaşlı ve aklı başında üyesinin çıkmasını kararlaştırmıştır. Böylece kardeşlerinin de hükümdar olması sağlanmıştır. 6. soru. Tarih, coğrafya ve felsefe ile ilgili eserler yazmıştır. Keşf-i Zunun adlı eseri büyük bir bibliyografya sözlüğüdür. Bu sözlükte İslam eserleri ve yazarları hakkında bilgi verilmiştir. Yukarıdaki özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Katip Çelebi, B. Piri Reis, C. Molla Lütfi, E. D. Ali Kuşçu, E. Takiyüddin Mehmet. Altıncı sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Katip Çelebi. Altıncı sorunun çözümü, tarih, coğrafya ve felsefe dalında çalışan Keşf-i Zunun adlı eseri meydana getiren bilim adamı Katip Çelebi'dir. Yedinci soru. Endirun Mektebi'nin 1. Sadece Müslüman erkeklerin okuyabilmesi, 2. Devlet adamı yetiştirmesi, 3. Musiki eğitimi vermesi özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Yedinci sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. Yedinci sorunun çözümü, Endirun Mektebi sarayda bulunan ve devlet adamı yetiştiren bir okuldur. Bu okulda sadece Müslüman erkekler okuyabilir. Çünkü eğitim dine dayalıdır. Ayrıca bu okulda musiki eğitimi de verildiği için konservatuara da benzetilmektedir. Sekizinci soru. Osmanlılarda bir bölgenin gelirinin açık arttırma yoluyla peşin para karşılığında şahıslara kiralanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. İltizam, B. Müsadere, C. Dirlik, D. Ocaklık, E. Arpalık. Sekizinci sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. İltizam. Sekizinci sorunun çözümü, Osmanlılarda bir bölgenin gelirinin açık arttırma yolu ile peşin para karşılığında kiralanması işlemine iltizam sistemi denilmiştir. Dokuzuncu soru. Osmanlılarda olağanüstü hallerde savaş, kıtlık, doğal afet gibi padişahın emriyle alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anam, B. Avarız, C. Bağcıbazar, D. Resmi çift, E. Resmi mücerret.
Dokuzuncu sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Avarız. Dokuzuncu sorunun çözümü, Osmanlılarda olağanüstü hallerde halktan toplanan vergi çeşidi avarızdır. Onuncu soru. Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi ordunun asker ihtiyacını karşılama amacına yöneliktir? A. Mukata. B. Dirlik. C. Yurtluk. D. Ocaklık. E. Paşmaklık. 10. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Dirlik. 10. sorunun çözümü, Osmanlılarda ordunun asker ihtiyacını karşılamak amacına yönelik kurulan toprak çeşidi dirliktir. Dirlik sahibi aldığı gelirin bir bölümü ile devlete cebellü denilen asker yetiştirmiştir. 11. soru. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin Divan-ı Humayun'da temsilcisi bulunmazdı? A. Kadılar. B. Esnaflar. C. Yeniçeriler. D. Müderrisler. E. Katipler. 11. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Esnaflar. 11. sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde esnafların Divan-ı Humayun'da temsilcisi bulunmazdı. Esnaflar kendi aralarında lonca denilen bir yardımlaşma ve dayanışma birliği oluştururdu. Yönetimde söz sahibi olan sınıflardan birine dahil değildi. Ancak kadılar ve müderrisler ilmiye sınıfına mensup oldukları için kazasker tarafından, Yeniçeriler seyfiye sınıfına mensup oldukları için Yeniçeri ağası tarafından, katipler ise kalemiye sınıfına mensup oldukları için nişancı tarafından temsil edilirlerdi. 12. soru. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin kaldırılmasının 1. Köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması, 2. Çalışanların maaşa bağlanması, 3. Cizye vergisinin kaldırılması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. 12. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. D. 1 ve 2. 12. sorunun çözümü, tımar sisteminin kaldırılması, çalışanların maaşa bağlanması ve köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulmasına yol açmıştır. Çünkü tımar sisteminde devlet çalışanlarına maaş yerine toprak geliri verirdi. Ayrıca tımarlı sipahi köyü yönetirdi. Ancak cizye vergisinin kaldırılması askerliğin vatan görevi haline gelmesine bağlıdır. 13. soru. Osmanlılarda geliri tersane giderine ve kale muhafızlarına verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Metruk. B. Mevat. C. Paşmaklık. D. Ocaklık. E. Mukata. 13. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Ocaklık. 13. sorunun çözümü, Osmanlılarda geliri tersane gideri ve kale muhafızlarına ayrılan topraklara ocaklık arazi denirdi. 14. soru. Aşağıdaki görevlilerden hangisi ilmiye sınıfına mensup değildir? A. Müderris. B. İmam. C. Müfti. E. D. Kadı. E. Subaşı. 14. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. Subaşı. 14. sorunun çözümü, Subaşı Osmanlılarda şehir merkezinde güvenlik ve asayişi sağlayan görevliydi. Yani seyfiye sınıfına aitti. İmam, kadı ve müftü, müderris ise din, eğitim ve hukuk işlerini yürüttüğü için ilmiye sınıfına mensuptu. 15. soru. Osmanlılarda vakıf kuruluşlarının halkın 1. dini ihtiyaçlarını gidermek, 2. kültür düzeyini yükseltmek, 3. sağlık hizmetlerini yürütmek. İşlevlerinden hangilerini yerine getirdiği savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1. 2 ve 3. 15. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1. 2 ve 3. 15. sorunun çözümü, vakıf kuruluşları halkın her türlü sosyal ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak amacıyla faaliyet göstermişlerdir. Bu nedenle cami, imarethane, medrese ve Darüşşifa gibi vakıf kuruluşları belirtilen işlevleri yerine getirmiştir. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık, Test 4, soru 1. Aşağıdakilerden hangisi vilayet nizamnamesine göre oluşturulan taşra yönetim birimleri arasında gösterilemez? A. Eyalet, B. Köy, C. Nahiye, D. Vilayet, E. Kaza. Birinci sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Eyalet. Birinci sorunun çözümü, Tanzimat döneminde 1864 yılında yayımlanan vilayet nizamnamesi ile eyaletler kaldırılmış, yönetim birimleri vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy olarak yeniden düzenlenmiştir. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin en yetkili görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Beylerbeyi, B. Sancakbeyi, C. Tımarlı Sipahi, D. Subaşı, E. Kadı. İkinci sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Beylerbeyi. İkinci sorunun çözümü, Osmanlılarda taşra yönetiminde en büyük idari birim eyaletlerdir. Bu nedenle eyaletlerin başında bulunan Beylerbeyi en yetkili taşra görevlisidir. Üçüncü soru. Osmanlı Devleti'nde seyfiye sınıfına mensup olan görevliler aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Beylerbeyi Kadı, B. Şeyhülislam Reisülküttab, C. Kazasker Nişancı, D. Defterdar Kaptanı Derya, E. Sancakbey Subaşı. Üçüncü sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. Sancakbeyi Subaşı. Üçüncü sorunun çözümü, Seyfiye sınıfı Osmanlılarda askerlik ve donanma işlerinden sorumlu olan sınıftır. Bu nedenle sancakları idare eden ve sancaktaki askerlerin komutanlığını yürüten Sancakbeyi, sancaklarda güvenlik ve asayiş işlerini yürüten Subaşı, Seyfiye sınıfının temsilcileri arasındadır. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde köprü ve geçitlerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Avarız, B. Bağcıbazar, C. Cerime, D. Derbent, E. Amediye. Dördüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Derbent. Dördüncü sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde köprü ve geçitlerden alınan vergi Derbent vergisidir. Avarız olağanüstü hallerde, Bağcıbazar pazar yerinde, cerime suçlulardan, amediye ise ülke dışına çıkarılan mallardan alınan vergilerdir. Beşinci soru. 1. Matbaanın kurulması. 2. Kağıt imalathanelerinin açılması. 3. Mühendishanelerin açılması. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin bilim ve teknik alandaki yetersizliğini gidermeye yönelik gelişmeler olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Beşinci sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. Beşinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde bilimsel ve teknik gelişmeleri sağlamak amacıyla matbaa ve kağıt imalathaneleri açılmış, bunun yanı sıra Batı tarzında eğitim veren mühendishaneler kurulmuştur. Altıncı soru. Osmanlılarda mazeretsiz olarak toprağını boş bırakan köylülerden çift bozan vergisi alınırdı. Ayrıca 3 yıl arka arkaya toprağını boş bırakanlardan toprağı alınarak başkasına verilirdi. Bu uygulamanın 1. Üretimin sürekliliğini sağlamak, 2. Toprakların boş kalmasını önlemek, 3. Merkezi otoriteyi korumak. Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Altıncı sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. Altıncı sorunun çözümü verilenlerin tümü bu uygulamanın amaçları arasındadır. Devlet hem toprakların boş kalmasını önleyerek üretimin sürekliliğini sağlamış hem de otoritesini korumayı başarmıştır. Yedinci soru. Osmanlı donanmasının kurulmasında aşağıdaki beyliklerden hangisinin fethedilmesinin etkili olduğu söylenebilir? A. Aydınoğulları, B. Candaroğulları, C. Menteşeoğulları, D. Karesioğulları, E. Saruhanoğulları. 7. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Karesi oğulları. 7. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde donanmanın kurulması ve denizcilik faaliyetlerinin başlaması, Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kurulan Karesi Oğulları Beyliği'nin fethiyle başlamıştır. Bu beyliğin donanması Osmanlı eline geçmiş ve donanmanın çekirdeğini oluşturmuştur. 8. soru 1. Topkapı Sarayı 2. Yıldız Sarayı 3. Beylerbeyi Sarayı Osmanlılara ait yukarıdaki eserlerden hangilerinin Avrupa mimarisi örnek alınarak inşa edildiği söylenebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 2 ve 3 E. 1 2 ve 3 8. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 2 ve 3 8. sorunun çözümü Topkapı Sarayı 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Klasik Osmanlı mimarisi tarzıyla yapılmıştır. Yıldız ve Beylerbeyi sarayları ise Tanzimat döneminde Batı mimarisi örnek alınarak yapılmıştır. 9. soru 1. Sinan Paşa 2. Takıyüddin Mehmet 3. Matrakçı Nasuh Osmanlılarda rasathane çalışmalarına yukarıda verilen bilim adamlarından hangilerinin katıldığı söylenebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 2 ve 3 E. 1 2 ve 3 9. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2 9. sorunun çözümü Osmanlılarda rasathane çalışmalarına Takıyüddin Mehmet katılmıştır. Önemli bir astronom olan Takıyüddin Mehmet, İstanbul'da ilk rasathane açan bilim adamı olmuştur. Sinan Paşa ve Matrakçı Nasuh matematik alanlarında çalışmıştır. 10. soru 1. Fatih Camii 2. Bursa Ulu Camii 3. Selimiye Camii Yukarıdakilerden hangileri Selatin camilerine örnek olarak gösterilebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 3 E. 1, 2 ve 3 10. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3 10. sorunun çözümü Selatin sultanlar demektir. Selatin Camii ise hükümdarların adına yaptırılan camidir. Bu nedenle Fatih Camii ve Selimiye Camii buna örnek gösterilebilir. 11. soru. Vergilerini mültezimler toplar. 2. Geliri sosyal hizmetlere ayrılır. 3. İltizam usulü uygulanır. Osmanlı Devleti'nde salyaneli eyaletlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez. A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 11. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2 11. sorunun çözümü Salyaneli eyaletler merkeze uzak olan Basra, Habeş, Yemen gibi iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bu eyaletlerin gelirini mültezim adı verilen görevliler toplardı. Geliri sosyal hizmetlere ayrılmaz, doğrudan hazineye aktarılırdı. Vakıf topraklarının geliri sosyal hizmetlere ayrılırdı. 12. soru 1. Halkın şikayetlerini dinler, divanı Humayun'a duyurur. 2. Halkın arasında noterlik yapar. 3. Hukuki davalara bakar. Osmanlı Devleti'nde kadıların görev ve yetkileri arasında yukarıdakilerden hangilerinin bulunduğu söylenebilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 2 ve 3 E. 1 2 ve 3 12. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1 2 ve 3 12. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde kadılar halkın şikayetlerini dinler, hukuki davalara bakar ve noterlik görevi yürütür. 13. soru Osmanlı Devleti'nde zamanla divan üyelerinin sayısının artması aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşmiştir? A. Sınırların genişlemesine B. Bilimsel çalışmalara önem verilmesine. C. Azınlıkların etkinliklerinin arttırılmasına. D. Taht kavgalarının sona ermesine. E. Tahta yeteneksiz padişahların çıkmasına. 13. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Sınırların genişlemesine. 13. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde zamanla divan üyelerinin sayıca artması sınırların genişlemesine bağlı olarak gerçekleşmiştir. İmparatorluk sınırları genişleyince ülke yönetimini kolaylaştırmak için yeni görevliler gerekmiştir. Bu da divan üyelerinin sayısının artmasında etkili olmuştur. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda eyaletlerin yönetiminden sorumlu olan görevlilerdir? A. Beylerbeyi, B. Sancakbeyi, D. C. Kadı, D. Subaşı, E. Şehremini. 14. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Beylerbeyi. 14. sorunun çözümü Osmanlılarda eyaletlerin yönetiminden sorumlu olan görevli, eyaletlerin başında bulunan Mir Miran Beylerbeyi'dir. Sancakbeyi sancakların idarecisidir. Kadılar kazaların idarecisidir. Subaşılar güvenlik hizmetlerinin şehremineleri ise belediye hizmetlerini yürütmüşlerdir. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık test 5 soru 1. 1. Matrakçı Nasuh, 2. Nigari, 3. Levni. Osmanlı Devleti'nin ünlü minyatürcüleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Birinci sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. Birinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde Matrakçı Nasuh, Nigari ve Levni dönemin önemli minyatür sanatçılarıdır. Bu alanda önemli çalışmalar yapmışlardır. İkinci soru. 1. Ferman, 2. Fetva, 3. Berat, 4. Emir. Osmanlı padişahlarının yukarıdakilerden hangilerini verebildikleri söylenemez. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 3 ve 4, E. 1, 3 ve 4. İkinci sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. İkinci sorunun çözümü Osmanlı padişahları herhangi bir konuda emir, ferman ve berat verebilir. Ancak fetva veremez. Fetva alınan kararların dine uygun olup olmadığına dair görüş bildiren belgedir. Din konusunun uzmanı olan Şeyhülislam tarafından verilir. Üçüncü soru. 1. Yeniçeri, 2. Azaplar, 3. Cebeciler. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki ocaklardan hangilerinin Kapıkulu ordusuna bağlı olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Üçüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. Üçüncü sorunun çözümü Kapıkulu ordusuna padişahı koruyan Yeniçeri silahları yapan Cebeci Ocakları bağlıdır. Ancak savaşta ön safta yer alan Azaplar yardımcı kuvvetler arasındadır. Dördüncü soru. Osmanlı tarihinde ilk medrese aşağıdaki yerlerden hangisinde açılmıştır? A. Bursa, B. Söğüt, C. İznik, D. Bilecik, E. İstanbul. Dördüncü sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. İznik. Dördüncü sorunun çözümü ilk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Beşinci soru. 1. Tımarlı sipahi, 2. Kapıkulu askerleri, 3. Yardımcı kuvvetler. Osmanlı Devleti'nde ordunun yukarıdaki bölümlerinden hangilerine hazinenin doğrudan ödeme yaptığı söylenemez? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3.
Beşinci sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E 1 ve 3. Beşinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerin geçimlerini dirlik sahibi karşılamıştır. Yardımcı kuvvetler ise savaşta elde edilen ganimetten pay almışlardır. Yani devlet bunlara herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ancak Kapıkulu askerlerine 3 ayda bir ulufe denilen maaş verilmiştir. Altıncı soru. 1. Şehzade Camii, 2. Mostar Köprüsü, 3. Süleymaniye Camii. Yukarıda verilen eserlerden hangileri bizzat Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Altıncı sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. Altıncı sorunun çözümü, Şehzade Camii ve Süleymaniye Camii, Mimar Sinan tarafından İstanbul'da, Mostar Köprüsü ile Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından Bosna Hersek'te yapılmıştır. 7. soru. 1. Sadrazam, 2. Şeyhülislam, 3. Yeniçeri Ağası, 4. Defterdar. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki görevlilerden hangilerine devşirme kökenlerin getirildiği söylenemez? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2, 3 ve 4. 7. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. 7. sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan ailelerin küçük yaşlardaki çocukları alınarak Türkleştirilmiş ve Müslümanlaştırılmıştır. Buna da devşirme sistemi denilmiştir. Devşirme yolu ile yetiştirilenler ise Seyfiye ve Kalemiye sınıfına dahil edilmiştir. Devşirmeler, sadrazam, yeniçeri ağası, defterdar gibi görevlere gelmişler. Ancak medrese eğitimi alamadıkları için ilmiye sınıfına ait görevleri yapmamışlardır. Bu nedenle Şeyhülislam olamamışlardır. 8. soru. 1. Kaza, 2. Paşmaklık, 3. Sancak, 4. Yurtluk. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde idari birimler arasında yer aldığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 3 ve 4. 8. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 8. sorunun çözümü, kaza Osmanlılarda kadılar tarafından yönetilen günümüzün ilçelerine benzeyen idari birimdir. Sancak, sancak beyleri tarafından yönetilen günümüzün illerine benzeyen bir idari birimdir. Ancak paşmaklık, geliri padişahın hanım akrabalarına, yurtluk ise geliri sınır boylarında görev yapanlara ayrılan toprak çeşitleridir.
Dokuzuncu soru. Osmanlı Devleti'nde padişahlar ülkeyi idare ederken 1. İslam dininin esasları, 2. Eski Türk gelenekleri, 3. Divan-ı Humayun kararları unsurlarından hangilerine uymak zorunda kalmışlardır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 9. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D 1 ve 2. 9. sorunun çözümü, Osmanlı padişahları ülkeyi idare ederken İslam dininin esaslarına ve eski Türk geleneklerine uymak zorunda kalmışlardır. Ancak Divan-ı Humayun kararlarına uymak zorunda değillerdir. Divan-ı Humayun'da alınan kararlar padişah onay verirse geçerli olmuştur. Yani danışma kurulu işlevine sahiptir. 10. soru. Osmanlılarda erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? A. Darülfünun, B. Darülmuallim, C. Darülmuallimat, D. Darüşşafaka, E. Enderun. 10. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Darülmuallimin. 10. sorunun çözümü, Osmanlılarda Tanzimat döneminde erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan okul Darülmuallimindir. 11. soru. 1. Nişancı, 2. Defterdar, 3. Kazasker. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı içerisinde yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. 11. sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. Yalnız 3. 11. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde nişancı ve defterdar kalemiye sınıfının temsilcileridir. Kazasker ise ilmiye sınıfına mensuptur. 12. soru. Osmanlı ordusunun her tür silah yapımı, bakımı ve onarımından sorumlu olan ocak aşağıdakilerden hangisidir? A. Cebeciler, B. Humbaracılar, C. Lağımcılar, D. Sakalar, E. Azaplar. 12. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Cebeciler. 12. sorunun çözümü Osmanlı ordusunun silahlarının yapımı, bakımı ve onarımı Cebeci Ocağı tarafından gerçekleştirilirdi. 13. soru. 1. Şekerahmet Paşa, 2. Ahmet Cevdet Paşa, 3. Osman Hamdi Bey. Osmanlı Devleti'nde resim sanatında çalışma yapanlar arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 13. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 13. sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde Şekerahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey 19. yüzyılda yetişmiş önemli ressamlar arasındadır. Ancak Ahmet Cevdet Paşa ressam değil, hukukçudur. 14. soru. 1. Mali, 2. Adli, 3. Askeri. Osmanlılarda Divan-ı Humayun'un yukarıdaki işlerden hangilerine baktığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 14. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun hem mali işlere, hem adli işlere, hem de askeri işlere bakmıştır. Bu işlerle ilgilenen divan üyeleri bulunmaktadır. 15. soru. 1. Öşür, 2. Cizye, 3. Anam, 4. Avarız. Yukarıdakilerden hangilerinin şerri vergiler arasında olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 3 ve 4, E. 1, 2 ve 3. 15. sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. 1 ve 2. 15. sorunun çözümü, Öşür tarımla uğraşan Müslüman halktan ürün üzerinden 1 bölü 10 oranından alınan, cizye askerlik çağına gelmiş gayrimüslimlerden askerlik yapmama bedeli olarak alınan İslami yani şerri vergilerdir. Anam, hayvancılıkla uğraşanlardan, avarız, olağanüstü hallerden alınan örfü vergilerdir. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık test 6 soru 1. Osmanlılarda padişahın almış olduğu kararlar Divan-ı Humayun tarafından uygulanırdı. Bu bilgiye göre Divan-ı Humayun günümüzde aşağıdaki kurumlardan hangisine benzetilebilir? A. Bakanlar Kurulu, B. Milli Güvenlik Kurulu, C. Anayasa Mahkemesi, D. Danıştay, E. Meclis. Birinci sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. A. Bakanlar Kurulu. Birinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde padişahın almış olduğu kararların Divan-ı Humayun tarafından uygulanması, Divan-ı Humayun'u günümüzdeki Bakanlar Kurulu'na benzetirdi. Çünkü yürütme gücünü kullanırdı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararları arasında gösterilemez? A. Üretimde süreklilik sağlamak, B. Özel mülkiyeti özendirmek, C. Memur maaşlarını karşılamak. D. Masrafsız asker beslemek. E. Devlet otoritesini en ücra köşelere kadar götürmek. İkinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. B. Özel mülkiyeti özendirmek. İkinci sorunun çözümü, tımar sisteminin üretimde sürekliliği sağlama, memurların maaşlarını karşılama, masrafsız asker yetiştirme ve devlet otoritesini sağlama işlevi vardır. Ancak özel mülkiyeti özendirmek gibi bir faydası yoktur. Üçüncü soru. Osmanlılar'da halkın ortak kullanımına açık olan çarşı, pazar yeri ve otlak gibi topraklara aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? A. Mevat, B. Metruk, C. Arpalık, D. Yurtluk, E. Mukata. Üçüncü sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Metruk. Üçüncü sorunun çözümü, Osmanlılar'da halkın ortak kullanımına açık çarşı, pazar yeri, otlak gibi topraklara metruk arazi denilmiştir. Dördüncü soru. Osmanlılar'da temel hukuk dine dayalıydı. Padişahlar dine uygun olması halinde sınırsız kanun yapma yetkisine sahipti. Bu anlayış Osmanlı Devleti'nin 1. Monarşik yönetim, 2. Teokratik anlayış, 3. Çok ulusluluk. Özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun göstergesi sayılabilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Dördüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Dördüncü sorunun çözümü, Osmanlılar'da yönetim dine dayalı olduğu için teokratik, din sınırları içinde padişah kanun yapma yetkisine sahip olduğu için monarşik özellik görülürdü. Çok ulusluluk verilen bilgi ile ilgili bir özellik değildir. Beşinci soru. Osmanlı Devleti izlediği İskan politikası ile göçebe aşiretleri yerleşik yaşama geçirmeye çalışmıştır. Osmanlı Devleti'nin İskan politikası ile 1. Tarım alanlarını değerlendirmek, 2. Düzenli vergi toplamak, 3. Köyden kente göçü önlemek amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Beşinci sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Beşinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nin izlediği İskan politikası ile göçebe aileleri yerleşik yaşama geçirmesi ve tarım alanlarını değerlendirmek ve vergileri düzenli toplamak amaçlanmıştır. Çünkü göçebe aşiretler hareket halinde oldukları için vergiler zor toplanırdı. Ancak köyden kente göçü önleme amacı yoktur. Altıncı soru. Osmanlılarda görülen 1. Müslüman olmayan halktan cizye vergisi alınması, 2. İltizam sisteminin yaygınlaşması, 3. Toprağını mazeretsiz boş bırakanlardan çift bozan vergisi alınması, 4. Toprağını 3 yıl aralıksız boş bırakanlardan topraklarının geri alınarak başkasına verilmesi. Uygulamalarından hangilerinin tarımsal üretimi arttırmak amacına yönelik olduğu savunulabilir? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 3 ve 4, D. 1, 3 ve 4, E. 1, 2 ve 3. Altıncı sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. 3 ve 4. Altıncı sorunun çözümü, Osmanlılarda toprağını mazeretsiz boş bırakanlardan çift bozan vergisinin alınması ve toprağını 3 yıl aralıksız boş bırakanlardan toprağın alınarak başkasına verilmesi, tarımsal üretimin sürekliliğini ve artışını sağlama amacına dönüktür. Müslüman olmayanlardan cizye alınması ve iltizam sisteminin tarımsal üretimi arttırmakla ilgisi yoktur. Yedinci soru. Osmanlılar'da şehzadelerin küçük yaşlarda sancaklarda yönetici olarak görevlendirilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Merkezden uzaklaştırmak, B. Deneyim kazanmalarını sağlamak, C. İsyan etmelerini önlemek, D. Yönetici sıkıntısını gidermek, E. Denetim altında tutmak. Yedinci sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Deneyim kazanmalarını sağlamak. Yedinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nin küçük yaşlarda şehzadeleri sancaklarda yönetici olarak görevlendirmesinin temel amacı yönetim deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Bu konuda onlara Lala adı verilen görevliler yardımcı olmuşlardır. 8. soru. 1. Kervansaray, 2. İmaret, 3. Darüşşifa. Yukarıdaki kurumlardan hangilerinin masraflarının vakıflar tarafından karşılandığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun çözümü, Osmanlılarda kervansaray, imaret ve Darüşşifa gibi sosyal amaçlı hizmet gören kurumların masrafları vakıf arazileri tarafından karşılanmıştır. 9. soru. Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisinin vakıf arazilerinin geliriyle yaptırıldığı söylenemez? A. Saray, B. Cami, C. Medrese, D. Darüşşifa, E. İmarethane. 9. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Saray. 9. sorunun çözümü, Osmanlılarda geliri sosyal hizmetlere ve hayır işlerine ayrılan topraklara vakıf arazi denir. Vakıf arazilerin geliriyle cami, medrese, darüşşifa, imarethane gibi sosyal amaçlı kurumlar açılabilir. Ancak saray sosyal bir kurum değil, padişahın evidir. Bu nedenle vakıf gelirleri saray yapımı için kullanılamaz. 10. soru. Osmanlılarda Avrupa tarzı mimariye örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Beylerbeyi Sarayı, B. Topkapı Sarayı, C. Yıldız Sarayı, D. Dolmabahçe Sarayı, E. Çırağan Sarayı. 10. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Topkapı Sarayı. 10. sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıldan itibaren Batı mimarisi örnek alınmıştır. Beylerbeyi, Yıldız, Dolmabahçe ve Çırağan sarayları 19. yüzyılda Batı mimarisinin etkisiyle yapılmıştır. Ancak 15. yüzyılda yapılan Topkapı Sarayı'nda Batı mimarisi etkisi yoktur. 11. soru. 1. Şekerahmet Paşa, 2. Osman Hamdi Bey, 3. Mustafa Rakıp Efendi. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı döneminde yetişmiş eserleri halen çok değerli olan ressamlar arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 11. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. 11. sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde yetişmiş ve eserleri hala çok değerli olan ressamlar Şekerahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey'dir. Mustafa Rakım Efendi ressam değil, hattattır. 12. soru. 1. Vergileri toplamak, 2. Bölgenin asayişini sağlamak, 3. Suçluları cezalandırmak, 4. Üretimin devamlılığını sağlamak. Yukarıdakilerden hangilerinin tımarlı sipahilerin görevlileri arasında olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. 2 ve 3, C. 3 ve 4, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. 12. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1, 2 ve 4. 12. sorunun çözümü, tımarlı sipahi vergileri toplama, asayişi sağlama ve üretimde sürekliliği temin etme yetkisine sahiptir. Ancak suçluları cezalandırma gibi hukuki bir yetkisi yoktur. Suçluları kadılar cezalandırabilir. 13. soru. Devşirme sisteminin kaynaklık ettiği kurumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? A. Medrese Enderun, B. Enderun Kapıkulu Ordusu, C. Tımarlı Sipahi Ordusu Kapıkulu Ordusu, D. Medrese Tımarlı Sipahi Ordusu, E. Enderun Tımarlı Sipahi Ordusu. 13. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Enderun Kapıkulu Ordusu. 13. sorunun çözümü, devşirme sistemi ile alınan çocuklar daha sonra Enderun Mektebi'ne alınarak devlet adamı ve Kapıkulu Ordusu'na alınarak asker olarak hizmet ederlerdi. 14. soru. Osmanlı Devleti'nde miri toprakların bir kısmının devlet adamlarına dirlik olarak verilmesi, 1- büyük toprak sahiplerini korumak, 2- devlete yapılan hizmetleri karşılamak, 3- ülke sınırlarını genişletmek. Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 14. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. 14. sorunun çözümü, dirlik arazi geliri bazı devlet adamları ile memurlara maaş yerine asker beslemek şartıyla verilen topraklardır. Devlet bu toprakların gelirini devlet adamlarının hizmetlerini karşılamak amacıyla kullanmıştır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak çeşitlerinden biri değildir? A. Vakıf, B. Yurtluk, C. Ocaklık, D. Sancak, E. Paşmaklık. 15. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. Sancak. 15. sorunun çözümü, Osmanlılarda vakıf, yurtluk, ocaklık ve paşmaklık toprak çeşitleri arasındadır. Ancak sancak toprak çeşidi değil, yönetim birimidir. Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık, test 7, soru 1. Osmanlı Devleti'nde yürülen 1 vakıf, 2 dirlik, 3 ocaklık. Arazilerinden hangisinin kullanım amacı değiştirilemezdi? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3. Birinci sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Yalnız 1. Birinci sorunun çözümü, vakıf arazi geliri hayır kurumlarına ve sosyal hizmetlere ayrılan topraklardı. Vakıf arazilerin geliri başka hiçbir amaç için kullanılamazdı. Bu nedenle kullanım amacı değiştirilemezdi. Ancak diğer toprakların kullanım amacı ihtiyaca göre değiştirilebilirdi. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki görevlerden hangisine devşirme kökenlerin getirilmesi mümkün olmamıştır? A. Sadrazamlık, B. Defterdarlık, C. Kazaskerlik, D. Resulküttaplık, E. Yeniçeri Ağalığı. İkinci sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. C. Kazaskerlik. İkinci sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde devşirme kökenliler ilmiye sınıfına dahil olamazlardı. Çünkü medrese eğitimi alamazlardı. Bu nedenle ilmiye sınıfının görevleri arasında olan adalet ve hukuk işlerinde çalışamazlardı. Kazasker olmak için ilmiye sınıfına mensup olmak gerektiğinden bu göreve getirilemezlerdi. Üçüncü soru. 1- Avarız, 2- Amediye, 3 cerime. Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların yaygın hale getirilmesinin yukarıdaki vergilerden hangilerinin azaltılmasına yol açtığı savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Üçüncü sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 2. Üçüncü sorunun çözümü, avarız olağanüstü hallerde, amediye gümrük vergilerinde, cerime ise suçlulardan alınan vergidir. Bu nedenle kapitülasyonların yaygın hale getirilmesi, amediye vergisinin azalmasına yol açmıştır. Dördüncü soru. 1- Devşirmeler, 2- Yetenekli Türk Çocukları, 3- Medrese Mezunları. Osmanlı Devleti'nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla açılan Endurun Mektebi'ne yukarıdakilerden hangilerinin alındığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Dördüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. Dördüncü sorunun çözümü, Osmanlı Devleti'nde devlet adamı yetiştiren Endurun mekteplerine önceleri devşirmeler, sonraları yetenekli Türk çocukları da alınmıştır. Ancak medrese mezunları alınmamıştır. Beşinci soru. 1- Eyalet, 2- Sancak, 3- Kaza, 4- Köy.
Osmanlılarda yukarıdaki yönetim birimlerinden hangilerinin yöneticisinin mutlaka ilmiye sınıfından olması kuralı bulunduğu söylenebilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 2 ve 4, D. 1, 2 ve 3, E. 2, 3 ve 4. Beşinci sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Yalnız 3. Beşinci sorunun çözümü Osmanlı Devleti'nde kaza denilen ilçe büyüklüğündeki idari birimlerin başına kadılar getirilirdi. Kadı hem kazayı yönetir hem de kazaya bağlı köylerde hukuki davalara bakardı. Bu nedenle hukuk eğitimi alması gerekirdi. Hukuk eğitimi ise medreselerde verilir ve ilmiye sınıfının sorumluluğuna girerdi. Altıncı soru. Osmanlılarda pazar yerlerinden ticaretle uğraşanlardan alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağcı Bazar, B. Mücerret, C. Bennak, D. Avarız, E. Alnan. Altıncı sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Bağcı Bazar. Altıncı sorunun çözümü Osmanlılarda pazar yerlerinden ve ticaretle uğraşmalardan alınan vergi Bağcı Bazar vergisidir. 7. soru. Müderrislerin atama ve görevden alma işlerini yerine getirir. Divanda önemli davalara bakar. Yukarıda görevleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazasker, B. Şeyhülislam, C. Nişancı, D. Defterdar, E. Reisül Küttab. 7. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Kazasker. 7. sorunun çözümü Osmanlılarda kadı ve müderrisleri atama, divanda büyük davalara bakma görevi ilmiye sınıfına mensup olan kazaskerin görevidir. 8. soru. Osmanlı Devleti'nde 1. Dirliklerin dağıtımını düzenlemek, 2. fethedilen toprakları kaydetmek, 3. kadı ve müderrisleri tayin etmek. Görevlerinden hangilerinin nişancıya ait olduğu söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 2. 8. sorunun çözümü, nişancı fethedilen toprakların kaydını tutar ve dirliklerin dağıtımını düzenlerdi. Ancak kadı ve müderrislerin kazasker tarafından tayin edilirdi. 9. soru. 1. Mukata, 2. Ocaklık, 3. Dirlik. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki arazilerden hangilerinin geliri devlet hazinesine ayrılmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 9. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Yalnız 1. 9. sorunun çözümü, dirlik geliri devlet hazinesinden çalışanlara maaş karşılığı asker beslemesi şartıyla verilen topraklardır. Ancak ocaklık geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardı. Mukata ise geliri doğrudan devlet hazinesine ayrılan topraklardı. 10. soru. 1. Bedesten, 2. İmaret, 3. Arasta. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılarda ticari amaçlı kurumlar arasında gösterilebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 10. sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. D. 1 ve 3. 10. sorunun çözümü, Bedesten, Osmanlılarda değerli mal, antika eşya alım satımının yapıldığı üstü örtülü çarşılara, Arasta ise aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu çarşılara verilen isimlerdir. İmaret ise yoksullara yiyecek veren hayır kurumlarıdır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda kalemiye sınıfının görevleri arasında gösterilmez? A. Bürokratik işler, B. Eğitim öğretim işleri, C. Diplomatik işler, D. Mali işler, E. Dirliklerin dağıtım işleri. 11. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Eğitim öğretim işleri.
Osmanlılar'da eğitim öğretim işleri kalemiye sınıfının değil ilmiye sınıfının görevleri arasındadır. 12. soru. Osmanlılar'da 17. yüzyılda yaşamış Miratül Memalik adlı eseriyle tanınan ve aynı zamanda denizci olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Seydi Ali Reis, B. Piri Reis, C. Katip Çelebi, D. Matrakçı Nasuh, E. Takiyüddin Mehmet. 12. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Seydi Ali Reis. 13. soru. 1. Kardeş katli yasası. 2. Ekber ve Erşed yasası. 3. Kafes sistemi. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlılar'da merkezi otoriteyi korumak ve taht kavgalarını önlemek amacıyla uygulanmıştır? 13. sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. E, 1, 2 ve 3. 13. sorunun çözümü, verilenlerin tümü taht kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi korumak amacıyla yapılan uygulamalardır. 14. soru. 1. Defterdar İlmiye, 2. Beylerbeyi Seyfiye, 3. Nişancı Kalemiye. Osmanlılar'da görülen yönetici ve bağlı olduğu sınıf eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. 14. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. A. Yalnız 1. 14. sorunun çözümü defterdar ilmiye sınıfına değil kalemiye sınıfına mensuptur. Diğer eşleştirmeler doğrudur. 15. soru. Osmanlılar'da 17. yüzyılda yaşamış Seyahatname adlı eseriyle tanınan ilk büyük Türk gezgini aşağıdakilerden hangisidir? A. Katip Çelebi, B. Evliya Çelebi, C. Takiyüddin Mehmet, D. Matrakçı Nasuh, E. Hazarfen Ahmet Çelebi. 15. sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. B. Evliya Çelebi. 15. sorunun çözümü Seyahatname adlı eseriyle tanınan Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi'dir. 5. ayrımın sonu sayfa 102.